Ayrım 6. Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi İdil Işılgül, Ulaş Karan, sayfa 46. Türk hukukunda ayrımcılık yasağı ile ilgili denetim usulleri. Yargısal denetim usulleri. Bu rehber ayrımcılık yasağı konusunda savunuculuk ya da hak arama yollarına dair derinlemesine bilgi vermek amacıyla hazırlanmadığı için yargısal yollar hakkında kısaca bilgi verilecektir. Ayrımcı muameleden kamu makamları sorumlu olduğunda idare ve ceza mahkemeleri, bir özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi söz konusu olduğunda ise hukuk ve ceza mahkemeleri yargı yetkisine sahiptir. Türkiye'de uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak ayrımcılıkla ilgili davalar hukuk, iş, ceza ve idare mahkemelerinde görülebilmektedir. Ceza, hukuk veya idari yargılamaların paralel biçimde gerçekleşebilmesi mümkündür. Mağdurlar eş zamanlı olarak hukuk veya iş mahkemelerinde tazminat için dava açabilecekleri gibi bir idari başvuru ya da ceza soruşturması için şikayette de bulunabilirler. İç hukukta mevcut tüm yargısal yollardan herhangi bir sonuç alamayan ve mağdur edildiğini düşünen tüm ayrımcılık mağdurları, iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvurma olanağına sahiptir. Başvurulabilecek diğer uluslararası başvuru yolları ile ilgili iletişim bilgilerine ek 3'te ulaşabilirsiniz. Ulusal ve uluslararası hukuk kapsamında mevcut olan yargılama ve başvuru usulleri oldukça karmaşıktır. Bu sebeple ayrımcılık mağdurlarının bir hukukçunun yardımını almaksızın bir davayı ya da başvuru usulünü başlatması veya yürütmesi oldukça zordur. Türk hukukuna göre tarafların mahkemede avukatla temsil edilmesi zorunlu tutulmamıştır. Kişilerin ücretsiz adli yardımdan yararlanma hakkı olmakla birlikte adli yardımdan belirli sınırlamalar dahilinde de yararlanabilir. Hukuk mahkemeleri kanununun düzenlenen adli yardım sadece avukatla temsil değil, yargılama giderlerini de kapsarken, avukatlık kanununda belirtilen adli yardım avukatlık hizmetinden ücretsiz yararlanılmasını içerir. Adli yardım hizmeti, barolar tarafından oluşturulan adli yardım büroları tarafından sunulur. Hukuk yargılamalarında ve idari yargılamalarda adli yardımdan yararlanmak isteyen mağdurların avukat tutacak maddi durumları olmadığını ve hukuki temsilin adaletin menfaatine hizmet edeceğini ortaya koymaları gerekir. Ayrımcılık mağdurlarının avukattan ücretsiz yararlanma hakkı ceza yargılamasında da mevcuttur. Hemen her ilde kurulmuş olan baroların adli yardım hizmeti sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Baroların iletişim bilgilerini ek 4'ten ulaşabilirsiniz. Yargı dışı denetim usulleri. Ulusal insan hakları korumları. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması ve sağlanmasına ilişkin yükümlülük asli olarak devletlere aittir. Her devlet kendi egemenliğini icra ettiği topraklarda bu yükümlülüğü üstlenmiştir. Bu nedenle insan haklarının korunması olgusu öncelikle ve özellikle ulusal düzenleme ilişkidir. Ulusal ölçekte insan haklarının korunması, yeterli yasal çerçevenin oluşturulmasını, bağımsız bir yargı mekanizmasını, bireyler için güvencelerin ve başvuru yollarının öngörülmesini ve demokratik kurumların oluşturulmasını ve güçlendirilmesini gerektirir. İnsan haklarının etkili bir şekilde hayata geçirilmesi ve korunması noktasında ulusal düzeyde belli altyapıların oluşturulması gerekliliği ile son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde insan haklarının korunmasını hedefleyen ve ülkeden ülkeye farklılık gösteren kurumlar ortaya çıkmıştır. Bu kurumların görevleri çeşitlilik gösterse de amaçları ortaktır. Bu nedenle bu kurumlar genel olarak Ulusal İnsan Hakları Kurumları olarak adlandırılır. Ulusal İnsan Hakları Kurumları'nı hükümetler tarafından insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan bağımsız ve sürekli kurumlar olarak tanımlamak mümkündür. Ulusal İnsan Hakları Kurumları'nın en büyük işlemlerinden biri, uluslararası insan hakları mekanizmalarının doğru bir şekilde işlemesini ve asıl olarak standartları ortaya koyucu ve içtihat yaratıcı bir nitelikte çalışma yapabilmelerini sağlamaktadır. İyi ve standartlara uygun işleyen ulusal kurumların insan hakları ihlallerini daha kısa sürede giderebileceği ve uluslararası mekanizmaları rahatlatabileceği ortadadır. Ulusal kurumların uygulama ve üstlendikleri işlevler hakkında kapsamlı standartlar söz konusudur. Ancak uygulamada Ulusal İnsan Hakları Kurumu ile neyin anlaşıldığı konusunda ortak bir yaklaşım yoktur. Paris ilkeleri olarak anılan, tavsiye niteliği taşıyan ve bu konuyu düzenleyen ulusal kurumların statüsü ile ilgili ilkeler 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bu çerçevede Ulusal İnsan Hakları Kurumu, insan hakları konusunda belirli görevleri yerine getirmek üzere anayasa veya yasalar tarafından tanımlanmış bir yapı olarak ifade edilmiştir. Bu tanımla birlikte hükümet organları ve yasal dayanağı olmayan tüm örgütlenmeler Ulusal İnsan Hakları Kurumu tanımı dışında kalmıştır. Belirlenen bu çerçeve içerisinde söz konusu kurumlar, uygulamada idari özellikler gösterir ve yargısal nitelikte değildir. Bu kurumlar amaçlarını görüş veya tavsiye bildirme, bireyler veya gruplar tarafından iletilen şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi yoluyla gerçekleştirir. Kurumların yasal temeli ülkeden ülkeye değişebilir ve kuruluşları anayasalar veya yasalar tarafından düzenlenebilir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan sınıflandırmaya göre ulusal kurumlar çoğu kez insan hakları komisyonları veya ombudsmanlar olmak üzere iki genel kategoriden birine dahildir. Temel modellerden biri olan komisyonlar genellikle insan haklarının korunmasına ilişkin mevzuatın yasal ve idari usullerin etkili bir şekilde uygulanmasını güvence altına almak amacıyla kurulur. Ayrımcılıkla mücadele komisyonların çalışma alanlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Ombudsman, yasama organına karşı sorumlu olan ve yürütme organına bağlı olarak çalışan kurum ve kuruluşların ve bunların çalışanlarının eylem ve işlemlerine ilişkin şikayetleri kabul eden yüksek düzeyli bir kamu görevlisinin temsil ettiği bürodur. Ombudsmanın yetkileri şikayetleri alma ve inceleme yapma, insan hakları komisyonlarına benzemektedir. Ortak noktaları ikisinin de bağlayıcı karar alma yetkisinin olmamasıdır. Aralarındaki fark ise ombudsmanın öncelikli işlevi, kamu idaresinde hakkaniyeti ve hukuka uygunluğu denetlemekken, insan hakları komisyonlarının genel olarak insan hakları ihlalleriyle özellikle de ayrımcılıkla ilgilenmesidir. Ayrıca insan hakları komisyonları kamu veya özel hukuk kişilerinin ihlalleriyle ilgilenirken, ombudsman genellikle kamu tüzel kişilerinin ve kamu personelinin eylemleriyle ilgili vakalarla ilgilenir. Paris ilkelerinde işleyen etkili bir ulusal insan hakları kurumu için bağımsızlık, açıkça belirlenmiş bir yetki alanı ve görevlerini yerine getirme noktasında yeterli güce sahip olma, erişilebilirlik, diğer ilgili kurumlarla işbirliği, etkili faaliyet yürütme ve hesap verebilirlik gibi unsurlara dikkat edilmesi önerilir. Paris ilkelerine göre ulusal kurumlar, insan hakları ihlallerini incelemek, mevzuat ve uygulama ile ilgili olarak hükümete, yasama organına veya diğer yetkili makamlara tavsiye sunmak, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, eğitim ve bilgilendirme görevini yerine getirmek ve yargısal benzeri yetkiler üstlenmek gibi 5 başlıkta sorumluluk sahibidir. Uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları tarafından yayımlanan genel yorumlar dışında, aynı mekanizmalar tarafından taraf devletlerce sunulan raporların değerlendirilmesi sonucunda yayımlanan sonuç gözlemlerinde de ulusal insan hakları kurumlarının rolü ve önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Eşitlik kurumları. AB tarafından ayrımcılık yasağı kapsamında kabul edilen direktiflerin üye ülkeler açısından hukuken bağlayıcı nitelikte olması, üye ülkelerde bu alanda çok sayıda hukuki düzenlemenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Cinsiyet temelli ayrımcılık bağlamında 76'ya 207 EEC sayılı direktifte 2002 yılında yapılan değişiklik sonucunda üye devletlere eşitlik kurumu kurulması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda oluşturulacak eşitlik kurumlarının ulusal insan hakları kurumlarının bir parçası olarak oluşturulması mümkündür. Bu kurumların üstlenmesi gereken görevler arasında ayrımcılık mağdurlarının şikayet ve başvurularında bağımsız destek sağlamak, ayrımcılıkla ilgili araştırmalar yürütmek, ayrımcılıkla ilgili konularda raporlar yayınlamak ve öneriler sunmak yer alır. Irk eşitliği direktifinin başlangıç bölümünde de üye ülkelerde etnik ve ırksal kökene dayalı ayrımcılığa karşı mücadelenin bir ya da birden fazla eşitlik kurumuyla güçlendirileceği ifade edilir. Eşitlik kurumlarının ayrımcılık vakaları ile hukuki zeminde mücadelesi farklı biçimlerde gerçekleşebilir. Eşitlik kurumları mağdurlara hukuki alanda hukuki yardım sağlar ve arabuluculuk, kurum adına yargısal veya idari usullere başvurma, müdahil olma ve ayrımcılıkla mücadelede test yöntemi gibi yollara başvurabilir. Eşitlik kurumları belirtilen bu yargısal işlevler yanında yargısal benzeri işlevler de üstlenebilir. Bu işlevler bağlayıcı kararlar yayınlamak ve tavsiye kararları yayınlamak şeklinde olabilir. Eşitlik kurumlarının bir diğer işlevi de araştırmalar yürütmek ve raporlar yayınlamaktır. Ayrımcılığın nerede ve nasıl oluştuğunun ortaya konulması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması için büyük önem taşır. Hükümetlere tavsiyelerde bulunmak, eşitlik kurumlarının en önemli işlevlerinden birisidir. Eşitlik kurumları eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi amacıyla yetkilendirildiğinden, bu kurumların hükümetlere yönelik yapısal ve kurumsal değişim konularında güçlü tavsiyelerde bulunması mümkündür. Mevcut yargı dışı denetim usulleri. İl ve ilçe insan hakları kurulları. İl ve ilçe insan hakları kurulları 12 Nisan 2001 tarihli ve 4643 sayılı kanuna dayalı olarak ortaya çıkarılan İl ve ilçe insan hakları kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esasları hakkında yönetmelik ile oluşturulmuştur. Tüm il ve ilçelerde kurulmuş bulunan bu kurullar etkililik açısından oldukça yetersizdir. Kurullar ayrımcılık yasağı ile ilgili şikayet başvurularını incelemekle yetkilidir ve ayrımcılık yasağının ihlal edilip edilmediğine karar verebilir. Ancak bu kararlar icra edilebilir olmadığı gibi hukuken bağlayıcı da değildir. İnsan Hakları Başkanlığı'na ve kurullara ayrımcılık iddiası ile ilgili olarak yapılan başvuru sayıları ve bu başvuruların toplam başvurular içindeki yüzdeleri aşağıda yer almaktadır. Mevcut istatistikler ayrımcılık iddiasının hangi temelde yapıldığına ya da hangi haklarla ilgili olduğuna dair net ve açıklayıcı bilgi içermemektedir. Yıl, hak ihlali iddiası ile yapılan toplam başvuru sayısı, ayrımcılık iddiası ile yapılan başvuru sayısı ve oran. 2004, 1639 hak ihlali iddiası ile yapılan toplam başvuru sayısı, 110 ayrımcılık iddiası ile yapılan başvuru sayısı, oran yüzdesi 6.7. Yıl 2005, hak ihlali ile iddiası ile yapılan toplam başvuru sayısı 2227, ayrımcılık iddiası ile yapılan başvuru sayısı 159, oran %7.3. 2006, 2056, 136, %6.6, 2007, 1318, 42, %3.2, 2008, 5558, 101, %1.9, 2009, 2562, 41, %1.6, 2010, 8795, 144, %1.6. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. Yargı dışı başvuru yollarından bir diğeri TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'dur. Bu komisyon da genel olarak insan hakları ihlalleri yanında ayrımcılıkla ilgili şikayetleri incelemekle yetkilidir. Komisyon 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu ile oluşturulmuştur. Kanunun 4. maddesinde komisyonun görevleri şu şekilde sıralanmıştır. Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, Türkiye'nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla anayasa ve diğer ulusal mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek, TBMM komisyonlarının gündemindeki konular hakkında istem üzerine görüş ve öneri bildirmek, Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, anayasa ve kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla araştırmalar yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önermek, insan haklarının ihlale uğradığında dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli öngördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek, gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla sunmak, her yıl yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları kapsayan bir rapor hazırlamak. Komisyon kendisine yapılan başvuruları inceledikten sonra konuyla ilgili bir karar alarak veya rapor hazırlayarak bunları kamuoyu ile paylaşmalıdır. Komisyonun 2009 yılı Ekim ayı ile 2010 yılı Ekim ayı arasındaki faaliyetlerini ortaya koyan 23. dönem 4. yasama yılı faaliyet raporuna göre anılan dönemde komisyona 3180 başvuru yapılmıştır. Belirtilen başvuru sayısı ile ilgili sınıflandırma sonucunda ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuru sayısının 103 olduğu öngörülmekte ve bu sayı toplam başvuruların %4'ünü oluşturmaktadır. Diğer yargı dışı başvuru yolları. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu dışında kolluk görevlileri veya jandarma tarafından gerçekleştirilen ayrımcı muameleler ile ilgili olarak oluşturulan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnsan Hakları İhlalleri İnceleme Bürosu ile Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi'ne başvuru yapılabilir. Ayrıca hasta hakları açısından Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları Şubesi'ne başvurulması mümkündür. Bu başvuru yolları ile ilgili gerekli iletişim bilgileri ek 3'te verilmiştir. Kurulması beklenen kurumlar. Türkiye'de ayrımcılık iddialarını oluşturmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlü Eşitlik Kurumu, Ombudsmanlık, İnsan Hakları Komisyonu gibi nitelikte bağımsız özel bir kurum ya da organ yoktur. TBMM tarafından Ombudsmanlık Kurumu oluşturmaya yönelik olarak 2006 yılında 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu kabul edilmiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi Anayasa Mahkemesi tarafından söz konusu kanun iptal edilmiştir. İptal edilen kanunda kurulması öngörülen Kamu Denetçiliği Kurumu bir eşitlik kurumu olarak değil, genel yetkilere sahip bir kurum olarak tasarlanmıştır. Bu kurum için öngörülen özellikler, Birleşmiş Milletler Paris ilkeleri kapsamında ortaya konulan uluslararası standartları ve ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'nun 2 nolu genel politika tavsiye kararında yer alan ilkeleri karşılamaktan uzaktır. 2011 yılı içerisinde yeni bir kamu denetçiliği kurumunun yasalaşması beklenmektedir. Anayasada 2010 yılında yapılan değişiklikler sonrasında genel olarak insan haklarının korunması, özel olarak ise ayrımcılıkla mücadele amacıyla bazı kurumlar oluşturulması beklenmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi bunlardan ilki doğrudan bu amaçları taşımasa da Kamu Denetçiliği Kurumu'dur. Belirtilen amaçlar doğrultusunda ise insan hakları kurumu ile ilgili bir yasa tasarısı ile ayrımcılığın önlenmesi ve eşitlik kurulu ile ilgili başka bir yasa tasarısı taslağı ortaya çıkmıştır. Ayrımcılık mağdurlarını hukuk kuralları veya yargı organları ile karşı karşıya geldiklerinde hem maddi ve manevi hem de adli anlamda destekleyecek bir kurum mutlaka oluşturulmalıdır. Bu kurumun mümkün olduğunca yürütmeden, yasamadan ve yargıdan bağımsız ve ayrımcılık mağdurlarını gözeten, mağdurlara çeşitli biçimlerde destek sunan bir kurum olarak tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürütecek, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'nun 2 nolu ve 7 nolu genel politika tavsiye kararları, AB Irk Eşitliği Direktifi ve BM Paris ilkeleri kapsamında ortaya konulan uluslararası standartlara uygun olarak bağımsız bir eşitlik kurumu oluşturulmalıdır. Kurulacak bir eşitlik kurumunun yukarıda belirtilen uluslararası standartlar ışığında aşağıdaki çalışmaları yürütmesi veya yetkilere sahip olması, kurulması için öngörülen amaçlara uygun faaliyet yürütebilmesi ve ayrımcı muamelelerin ortadan kaldırılmasa bile azaltılması ve mağdurların mağduriyetinin giderilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ayrımcılık mağdurlarına danışmanlık ve destek sunma, kamuoyuna ayrımcılıkla ilgili eğitimler sunma, İş ilanlarında ayrımcılık yapılmaması hakkında bilgilendirme yapma, ayrımcılıkla mücadele alanında eylem programları, rehber ilkeler, taraflar arasında hüküm doğuracak tip sözleşmeler hazırlama, ayrımcılıkla mücadele kapsamında yasa tasarıları hazırlama ve önerme, tüzel kişiler için davranış kuralları geliştirme, dönemsel olarak meclise rapor sunma, kamuoyunu genel olarak ayrımcılık, özel olarak ise eşitlik kurumunun faaliyetleri ve kararları hakkında bilgilendirme, sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışma ve bu kuruluşların faaliyetlerine maddi destek sunma, eşitlik kurumuna yapılacak şikayetler ve yargısal usuller hakkında hukuki yardım sunma, başvuru üzerine vakalar hakkında inceleme yürütme, başvuru sonucunda taraflardan bilgi toplama, re'sen bir vaka hakkında araştırma yürütme, taraflar arasında mahkeme dışı çözüme varılması yönünde arabuluculuk görüşmeleri yürütme, eşitlik kurumlarına ya da yargı organlarına başvuru veya dava götürme, bilirkişilik yapma, bağımsız araştırmalar yürütme, para cezasını da içeren yaptırımlara hükmetme ve yargısal usullerde müdahil olarak yer alma. Ayrımcılık yasağı ve devletlerin yükümlülükleri. Devletlerin insan hakları alanında insan haklarına saygı göstermek, insan haklarını korumak ve yerine getirmek ve geliştirmek şeklinde yükümlülükleri mevcuttur. İnsan hakları ihlalleri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Kasten devlet ya da devlet dışı bir üçüncü kişi tarafından bir kişiye veya bir gruba karşı olarak bir eylemin gerçekleştirilmesi veya insan hakları ihlaliyle sonuçlanacak bir şekilde devletlerin adım atmaması, müdahale etmemesi veya bir konuda yasa çıkarılmaması halinde söz konusu olabilir. İnsan hakları hem birey ve devlet hem de bireylerin kendi aralarında ilişkilerini ilgilendirir. Birey ile devlet arasındaki ilişkiye insan haklarının dikey etkisi de denir. İnsan haklarının diğer etkisi ise yatay etki olarak adlandırılır. Devletler yalnızca insan hakları ihlallerinden kaçınma yükümlülüğü içinde değildir. Yatay yetki kavramı ile aynı zamanda bireyleri diğer kişilerin ihlallerinden koruma görevi de devlete yüklenmiştir. İnsan haklarının devletler açısından iki yönlü yükümlülük doğurduğundan bahsedilebilir. Devletler olumlu, pozitif anlamda idari, hukuki tedbirleri almak ve uygulamaya geçirmek zorundadır. Diğer yönden devletlerin olumsuz, negatif anlamda da yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülük bizzat kendisinin insan hakları ihlallerine yol açmaması gerektiğini, ihlalden kaçınma yükümlülüğünü ifade eder. Devletlerin tüm hak ve özgürlükler bakımından olduğu gibi ayrımcılık yasağı bakımından da yükümlülükleri söz konusudur. Başka bir ifade ile devlet ayrım gözetmeyecek, eşit muamele ve fırsat eşitliği sağlamak için gerekli tedbirleri alacak ve sadece devleti temsil eden kişilerin değil, aynı zamanda özel gerçek veya tüzel kişilerin ayrım gözetmelerini de önleyecektir. Devletler ayrıca ayrımcılık yasağının ihlali durumunda kişilerin başvurabileceği etkili hak arama yollarını da tesis etmekle yükümlüdür. Devletler bu yükümlülüklerini yasal, idari, yargısal veya diğer tedbirler aracılığı ile yerine getirecektir. Yukarıdakiler kapsamında alınması gereken tedbirler şu şekildedir. Ayrımcılık yasağının tanımının yapılması ve ne tür fiillerin hangi koşullar altında ayrımcılık sayılacağını açıkça ortaya konulması, ayrım gözetmeme yükümlülüğünün devlet ile birey arasında ilişkilerle sınırlı olmaması, bireylerin hangi niteliklerinin muameleye temel teşkil etmesi halinde ayrımcılığın söz konusu olacağı konusunda ulusal mevzuatın uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi, ayrımcılık yasağının etkili olabilmesi için gerekli usulü tedbirlerin ayrıntılı şekilde düzenlenmesi, hak arama yollarına başvurma bakımından kişileri caydıran unsurlara karşı tedbir alınması, ayrımcılığı yasaklayan düzenlemelerde öngörülen yaptırımların caydırıcı nitelikte olması. Bu tedbirlerin etkili olabilmesi için aşağıda belirtilen bilinç arttırıcı adımların da atılması gerekmektedir. Başta kamu personeli olmak üzere tüm toplumun ayrımcılığın olumsuz etkileri konusunda ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesi. Ayrımcılık tüm çabalara rağmen önlenememişse en azından sonuçlarının tam ve etkili şekilde ortadan kaldırılması. Bireylerin ayrımcılığa uğramaları her zaman münferit olaylar şeklinde tezahür etmeyebildiği için bu hallerin ortaya çıkartılabilmesi amacıyla ayrıntılı istatistiklerin toplanması. 6. ayrımın sonu, sayfa 54.